Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kurban Bayramı'nın içerisindeyiz. Dünden yarına program ekibi adına hepinizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. İnşallah daha güzel önümüzdeki dönemde bayramlar idrak ederiz. Kurban Bayramı dolayısıyla ülkemizde, İslam aleminde acısı olan, hastalığı olanlara şifa diliyoruz. Bu bayramın güzelliklerini de bütün aile mensuplarının hissedebileceği, ocakların tüttüğü güzel günler diliyoruz efendim. Programımızda Türkiye siyasi tarihi üzerine konuşuyoruz. Bilhassa tek parti döneminden çok partili hayata geçiş sürecini, bu dönemde yaşananları, reformları, mücadelelere, müzakerelere, muhtelif yönleriyle siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel, bazen nüfusa yönelik, bazen ulaşıma yönelik, bazen dünyadaki gelişmelere, dış politikaya yönelik çerçeveler içerisinde dönemleri değerlendirmeye gayret ediyoruz. 1974 yılına kadar gelmiştik. Hatırlayalım 1974 yılına 1973 yılında yapılan, Ekim ayında yapılan seçimlerle geldik. Bu seçimlerden bir tek başına iktidar çıkmadı. 1971'de yaşanan 12 Mart muhtırasıyla beraber Adalet Partisi iktidardan ayrılmak zorunda kaldı. Ama meclis açık tutuldu. Açık tutulan meclis darbecilerin kurdurduğu bir takım hükümetlerle 2 yıl açık kaldı. Ama bu meclisin dışında adeta ordu bu hükümet üzerinden kendi isteklerini hayata geçirmeye çalıştı. Ordu içerisindeki bir grup. Seçimleri mütakiben tek başına iktidar çıkmayınca bir takım görüşmeler gerçekleşti. Önce Ecevit'e Cumhurbaşkanı Korotürk birinci parti olarak çıktığı için başbakanlık görevini verdi. Hükümeti kuramadı Ecevit. Süleyman Demirel'e verildi. Süleyman Demirel hükümeti kuramadı. Daha sonra garip bir şekilde darbe dönemlerinde başbakanlık yapmış, hükümet kurmuş olan senatör Naim Talu'ya görev verdi Korotürk. Naim Talu da hükümeti kuramadı. Dediğim gibi bu garip ve yanlış bir şey. Çünkü neticede seçimlere siyasi partiler girmiş. Bir başka isme neden böyle bir görev veriliyor? Üstelik daha birkaç yıl öncesindeki darbe hükümetlerinde görev almış bir isme. Bu bile aslında bugünden yarına hemen darbe döneminden, onun etkilerinden kurtulamayacağımızı, siyasetin kurtulamadığını bize gösteriyor. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile Milli Selamet Partisi kendi aralarında görüşüp protokol hazırlıyorlar. Bu protokol ortaya çıkınca da Cumhurbaşkanı Fahri Korotürk yeniden görevi Bülent Ecevit'e veriyor. Bülent Ecevit bu hükümeti kuruyor. Cumhuriyet Halk Partisi tabanı da bu hükümette ısrarla yer almak istiyor. Bunda sağdaki bölünmeler, anlaşmazlıklar da rol oynuyor. Adalet Partisi darbeyle karşı karşıya kalmış. Darbeciler Adalet Partisi'ni istemiyorlar. Aleyhinde yürütülmüş bir kampanya var. Demokratik Parti çıkmış Adalet Partisi'nin içerisinden. Demokratik Parti, Adalet Partisi ve özellikle Süleyman Demirel ile aralarında bir ciddi mesafe, husumet var. Onun içinden çıktıkları için sert bir rekabet, sert bir mücadele söz konusu olmuş. Milli Selamet Partisi genel başkanları zamanında Adalet Partisi'ne girmeye çalışmış. Orada kabul edilmemiş. Ve şimdi de bu iki parti yani %11 civarında, %12'ye yakın oylar almışlar. Aslında genel olarak sağdaki siyasi partilerin beraber olması buradan ortak bir ekonomik politika, bir ortak hükümet programı yapmaları daha makul. Ama bu bahsettiğimiz sebeplerle bu makul hayata geçmiyor. O yüzden Milli Selamet Partisi de kendisini ispat etmek, sağın temsilcisi olarak sağın diğer unsurlarını hükümet dışında bırakarak güçlenmek ve aynı zamanda kapatılmış bir siyasi partinin, Milli Nizam Partisi'nin içinden çıkıp geldikleri için hükümette yer alarak, bilhassa Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber yer alarak yeniden bir kapatılma tehdidinden uzaklaşmak, kalıcı hale gelmek, kendisini bu manada meşru ibra edilmiş bir yerde görmek istiyor. O yüzden onlar da Cumhuriyet Halk Partisi ile bir koalisyon kurmaya çok önem veriyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi, Milli Selamet Partisi koalisyon hükümetinin arkasında bu politik gelişmeler yaratıyor. Hükümet kuruluyor. Daha önce de söyledik. 7 Şubat'ta güven oyu alıyor. Daha ilk günlerden başlayarak hükümetin iki kanadı arasında derin görüş ayrılıkları ortaya çıkıyor. Başlangıçta bürokrasinin üst kademelerinde yapılan atamalar iki parti arasında mesele yaratıyor. Koalisyonun Milli Selamet Partisi kanadına mensup bazı milletvekilleri hükümet programı ve koalisyon protokolünde yer almasına karşın siyasal suçların affedilmesine karşı oy kullanınca anlaşmazlık büyüyor. Yine de Kıbrıs sorunu nedeniyle hükümet bir süre daha ayakta kalıyor. Sonuçta bir uzlaşma yolu kalmayınca Ecevit 18 Eylül'de Cumhurbaşkanı'na istifasını sunuyor ve böylece CHP-MSP koalisyonu sona eriyor. Tabi bu arada söylemek lazım, bu sene 1974 yılındayız. Hükümet 7 Şubat'ta kuruldu. Kıbrıs sorunu diye öyle geçiştirmemek lazım. Kıbrıs'taki bu sorun neticede Kıbrıs Barış Harekatı'na yol açıyor. Bu hükümetin döneminde, yani Başbakan Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan bu koalisyon hükümeti Kıbrıs Barış Harekatı'nı, 1. ve 2. Harekatı gerçekleştiriyor 74'te. Aralarındaki anlaşmazlıkların yanı sıra Ecevit aynı zamanda bu Kıbrıs Barış Harekatı'nın meydana getirdiği rüzgardan istifade edebilmek için hükümeti sona erdiriyor. 18 Eylül'de kontenjan senatörü Profesör Doktor Sadi Irmak başkanlığında kurulan ve 17 Kasım'da Cumhurbaşkanı Korutürk tarafından onaylanarak göreve başlayan hükümet 29 Kasım'da yapılan oylamada Millet Meclisi'nde güven oyu alamıyor. Ecevit'in 18 Eylül 1974'te istifa etmesinden sonra Korutürk görevi yeniden Ecevit'e verdi. Ecevit'in hükümeti kuramayıp görevi iade etmesi üzerine Korutürk bu kez Demirel'i görevlendirdi. Ama o da hükümeti kurmayı başaramadı. Bir kez daha görevlendirilen Ecevit, Korutürk'e hükümeti kuramayacağını bildirdi. Bu arada istifa etmiş bulunan CHP-MSP koalisyonu yeni bir hükümet kurulamadığı için görevini sürdürüyordu. Yani hala onlar hükümettiler. Ama anlaşmazlıklar da iyice arttı. Bunun üzerine Korutürk, koalisyon ortakları arasında uzlaşmazlığın yeni hükümetin kurulmasına kadar bile tahammülü kalmadığını ve siyasal çözümün uzadığını belirterek 12 Kasım'da hükümeti kurma görevini kontenjan senatörü Sadi Irmak'a veriyor. Sadi Irmak'ın temasları sonuç vermedi ve Cumhuriyetçi Güven Partisi dışında hiçbir parti Irmak'ın başkanlığındaki bir hükümete girmeye yanaşmadı. Irmak da parlamentoya dayanmayan partiler üstü bir hükümet formülünü denedi. 17 Kasım'da açıklanan ve Korutürk'ün onayladığı Irmak hükümetinde kontenjan senatörleri, Cumhuriyetçi Güven Partili milletvekillerden oluşan sadece 11 Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi yer aldı. Irmak, 1961 Anayasası'nın parlamento dışından bakan atanmasına olanak veren 102. maddesini kullanarak 16 bakanı da Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan kişiler arasından seçti. Aslında bir yandan da bu sanki Cumhuriyetçi Güven Partisi'nin hükümeti gibi de görünüyor. Cumhuriyetçi Güven Partisi de bu darbecilerle hem 12 Mart döneminde hem de 12 Eylül döneminde böyle yakın ilişkileri olan bir küçük siyasi parti. Onlar ordu ve bu resmi ideoloji dışında bir siyaset algısına sahip değiller. 29 Kasım'da yapılan güven oylamasına çok sayıda milletvekili katılmazken hükümete sadece 17 güven oyu verildi. Güvensizlik oyları 358 gibi rekor düzeydeydi. Türkiye'nin güven oyu alamayan ilk hükümeti olarak tarihe geçen Irmak hükümeti, yeni hükümetin kurulması oldukça uzadığından yaklaşık 3,5 ay görevde kaldı. Dikkat buyurun, 3,5 ay bu hükümet görevde kalıyor. Halbuki öbür hükümetin bir kendi içerisinde makul bir çoğunluğu var. Ama işte dediğim gibi demokratik geleneklerden bahsediyoruz. Bunların bozulduktan sonra tesis edilmesi uzunca bir zaman alıyor. Böylece belki bu Cumhuriyet Halk Partisi, Milli Selamet Partisi koalisyonuna daha geniş bir çerçeveden bakabiliriz. Biraz bakmalıyız. Bu hükümetin kısa süren Kıbrıs Barış Harekatı gibi önemli bir başarısı olmuş olmasına rağmen, devam etmeyen haline rağmen önemli bir, Cumhuriyet tarihi bakımından önemli bir kilometre taşını teşkil ettiğini hatırlatmanız. Bu nedir? Her şeyden evvel Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önce dışladığı toplumsal siyasi bir kesimle koalisyon kurmaya yönelmesi fevkalade şaşırtıcıdır. Bunun tabii Cumhuriyet Halk Partisi açısından şöyle bir çerçevesi de var. Cumhuriyet Halk Partisi ortanın solu tartışmalarına, yenilenme gayretlerine, umudumuz Ecevit propagandalarına rağmen oy tabanının dışına çıkamıyor. O yüzden de sahanın içerisinden bir grupla anlaşarak bir koalisyon hükümetini denemesi mecburiyeti var stratejik açıdan. Eğer hükümet kuracaksa başka türlü bir hükümet formülü söz konusu olmuyor. Bülent Ecevit darbe yönetimlerinden uzak kalarak bir takım tarihi uzlaşma veya bir takım toplumsal uzlaşmalar marifetiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni bir siyasi alan açmak istiyor. Böylece bu siyasi alanın uzun vadede Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını da artırabileceğini düşünüyor. Aynı zamanda Bülent Ecevit'in bu ortanın solu akımının içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem tek parti döneminden hem de sonraki dönemden kimi uygulamaları eleştiren bir yerde durduğunu, bu haliyle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde bir değişimi arzuladığını, bunun bir yandan halkçılık adı altında, demokratik sol adı altında ideolojik bir çerçevesinin ortaya çıkarılmaya çalışıldığını, inançlara saygılı laiklik anlayışını savunduğunu biliyoruz. Bütün bunlar Milli Selamet Partisi ile yakınlaşma, protokol, koalisyon kurma çalışmalarıyla birer düşünce egzersizi olmanın ötesine geçerek bir siyasi alana yansımış durumda. Bu bakımdan Bülent Ecevit'in bu siyasi teşebbüsü gerçekten ciddi anlamda bir risk alma manasında bir liderlik gerektiriyordu. Bülent Ecevit bu liderliği gösterdi. Kendi partisini, tabanını, teşkilatını bu konuda ikna edebildi. Bu bakımdan fevkalade önemli bir gelişme. Milli Selamet Partisi açısından Adalet Partisi'nin içine girmek isteyen, oradan dışlanan, daha sonra Milli Nizam Partisi'ni kuran bu partileri darbe döneminde Anayasa Mahkemesi tarafından hani hızla kapatılan ve daha önce olduğu gibi yeniden bu vesayetçi rejim tarafından dışlanma ihtimali karşısında Milli Selamet Partisi de kendisine kalıcı olacağı, meşru zeminde ilerleyeceği bir siyasi güzergah açmaya çalışıyor. Milli Selamet Partisi başlangıçtan itibaren işte mutedil, makul, meşru bir istikamette yürümek istiyor. O bakımdan da Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliği yaparak, hükümete girerek kendilerini bu manada meşrulaştıracak bir zemin elde etmek istiyorlar. Hükümetin, CHP-MSP hükümetinin Milli Selamet Partisi açısından en büyük kazancı bu çerçeve. Ve bunda başarılı oluyorlar. Yani bundan sonra Milli Selamet Partisi'nin meşruiyeti daha az tartışmalı oluyor. Keza Milli Selamet Partisi açısından ikinci burada siyasi stratejik hamle sahın içerisinde kendisine alan açmak ve hükümette yer alarak bu seçim başarısını kalıcı hale getirecek yeni toplumsal kesimlerle veya kendisine oy veren kesimlerin siyasi işlerini takip edebileceği bir imkana kavuşuyor. O bakımdan da Milli Selamet Partisi'nin hükümette var olması hükümete girebilecek bir parti olduğunu göstermiş olması, soldan aldığı meşruiyetle beraber sağdan alacağı oy tabanını da kalıcı hale getiriyor. O bakımdan Milli Selamet Partisi'nin üstelik bu hükümet döneminde gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı, keza devlet içerisinde bazı atamalar marifetiyle bürokrasi içerisinde Milli Selamet Partisi'nin varlık göstermesi, Milli Selamet Partisi'ni bu bakımdan bu koalisyon hükümetinden çok karlı çıkarıyor ve kalıcı hale getiriyor söylediğimiz sebeplerle. Evet değerli dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Tekrar Kurban Bayramınızı tebrik ediyor. Hepinize saygıyla selamlıyoruz efendim.
Dünden yarına Türkiye.